Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 29 Mart 2022 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Gündem yoğun, Ukrayna kriziyle ilgili önemli gelişmeler var. Özellikle İstanbul'da bugün Ukrayna ve Rusya heyetlerinin bir araya gelmesinden biraz sonra aktaracağım sizlere. Olumlu geçmiş gibi gözüküyor. Hatta Rusya Kiev bölgesindeki operasyonları azaltacağını önemli ölçüde Savunma Bakanlığı kanalıyla duyurdu. Sergey Şoygu'nun açıklamaları var. Aslında Cuma günü Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan operasyon hedefleri ile ilgili açıklamaların benzeri olduğunu söyleyebilirim. Ama tabii İstanbul'daki görüşmelerde 3 saat sürdü. Ukrayna heyeti, Rusya heyeti açıklamalar yaptı sonrasında. Ukrayna krizinin tabii dünyaya etkileri var. Bugün buna bakacağız programın ikinci yarısında. Konuğum ATA Platformu, Asya Türkiye Avrupa Platformu Direktörü Dr. Volkan Özdemir olacak. Kendisiyle hem Ukrayna krizinin küresel düzene etkilerini konuşacağız, hem İstanbul'daki müzakereleri Ukrayna tarafının, özellikle Türkiye'nin garantörlüğünü istemesi söz konusu. Bu ne anlama geliyor? Bütün bunlarla ilgili değerlendirmelerini alacağız. Tabii krizin batıya yankıları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden'ın ağzından Putin'le ilgili ve Rusya'da rejim değişikliğiyle ilgili çıkan sözler tartışma kopartıyor. Biden bunu düzeltmeye çalıştı çünkü rahatsızlık uyandırmış gibi gözüküyor. Küresel çapta müttefikleri dahil olmak üzere dün aktarmıştım size. Tabii enerji bağlamında Avrupa'nın bu krizden etkilenmesi söz konusu, özellikle gaz ödemelerinin rubleyle olacağı yönünde Rusya'dan yapılan açıklamaların yankıları var. Almanya kabul etmediklerini, daha doğrusu şirketlere böyle bir alımı yapmamalarını söylediklerini açıklamıştı Almanya. Ama bu mümkün olabilecek mi, Rusya'nın yeni adımların da gelebileceği bu bağlamda söyleniyor. Yine Asya'dan, Çin'den açıklamalar var bu konuda. Asya'da da önemli gelişmeler var. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Dünyadan kalan haberleri de aktarmaya çalışacağım Eksen'de bugün ve programın ikinci yarısında dediğim gibi Dr. Volkan Özdemir'in değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesinden dinleyemiyorsunuz. Sansür ve karartma var. Ama Voice CDN üzerinden Twitter hesabımdan paylaştım. Linki tıklarsanız Türkiye'nin her yerinden, Avrupa'dan artık VPN'le giriyor dinleyicilerim. Avrupa'daki sansür karartma yüzünden VPN kullanarak bizi dinleyebileceğinizi belirtelim ve başlayalım Eksen'e. Evet, şimdi bugün önce sahadan bilgileri aktarayım. Dün ve bugün Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi. Ukrayna operasyonunun, Rusya bunu operasyon olarak adlandırıyor, Ukrayna müdahalesinin gidişatına dair bilgiler. Özellikle Mariupol bölgesinde Azak taburunun sıkıştığı bilgileri geliyordu çok dar bir alanda. Komutanların tahliyesi için bir Mi-8 helikopteri gönderildiği ancak düşürüldüğü haberleri geldi. Aynı şekilde Kiev banliyölerinde Jitomir bölgesinde büyük mühimmat depolarının yüksek hassasiyete sahip deniz tabanlı bu kalibr seyir füzeleri var. Bunlarla imha edildiği haberleri geldi. Ukrayna ordusuna ait askeri unsurların roket atar sistemleri, elektronik harp istasyonlarının vurulduğu, 3 savaş uçağının daha düşürüldüğü, toplamda 200'e yakın uçak düşürüldüğünü söylüyorlar. Helikopter de var aynı şekilde bunların arasında. Bu bilgiler verildi. Mariupol'deki çatışmalar devam ediyor. Dar alanda sıkışmış vaziyette Azak taburu. Tiyatro binasını bombaladıkları neonazilerin bilgileri aktarılıyor Rusya tarafından. Ramzan Kadirov, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri, Mariupol'de Çeçen savaşçılarla, operasyonu yürüten savaşçılarla bir araya geldi. Tüm General Andrei Mordviç de onlar arasında yer alıyor ki Ukrayna tarafı kendisinin öldürüldüğünü iddia etmişti ama canlandı anlaşılan. Yalan habermiş efendim. Burada Kadirov'un açıklamaları var tabii ki. Ev ev Nazi suç oluşumlarından kurtarmaya devam ediyor birlikler. Bandera yeraltı dünyasından tamamen Mariupol'un kurtarılmasına az kaldı deniliyor. Aynı zamanda Kadirov, Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Deniz Puşilin'le de bir araya gelmiş durumda. Endüstriyel Sanayi Mahallesi'nde bloke edildikleri söyleniyor. Yapılan açıklamalarda Mariupol'den de yine tahliyeler devam ediyor. Donetsk'te ise 40 günde 67 sivilin Ukrayna tarafından açılan ateşte hayatını yitirdiği bilgileri var. Her sonunda 138 Türk vatandaşının tahliye edildiği bilgisini yine aktardı Rusya Savunma Bakanlığı. Bir de Kırım'ın su ihtiyacı, Ukrayna tarafı 2014'ten beri su vermiyordu. Kırım kanalı ilk kez tamamen dolmuş durumda. Kırımlılar suya kavuşmuş durumdalar. Mayın meselesi tabii Karadeniz ve İstanbul Boğazı'nı, hatta Marmara'yı bile tehdit eden serseri mayınlar, Ukrayna ordusunun bıraktığı mayınlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı da açıklama yapmıştı. İki mayın hem İstanbul Boğazı hem de Karadeniz'de İğneada civarında, Bulgaristan sınırı yakınında iki mayın tespit edilmişti ve profesyonel bir biçimde etkisiz hale getirildiği Türk donanması tarafından anlaşılıyor. Bu konuda Rusya tarafının da önlem aldığı bilgileri aktarılmış durumda. Sergey Shoigu operasyonun genel gidişatına dair açıklama yaptı Rusya Savunma Bakanı. Bu arada onun da ev hapsinde olduğu iddia edilmişti. Çıkıp açıklama yaptı, ona aktaralım. Ana görevler yerine getirildi. Hedef koyduğumuz hedefler. Ukrayna ordusunun muharebe potansiyeli önemli ölçüde azaltıldı. Donbas'ın özgürleştirilmesi ana hedefine ulaşmaya, odaklanmaya fırsat veriyor. Açıklaması yaptı kendisi. Rusya Federasyonu tabii batıda işte Ukrayna'yı işgal ediyor, Kiev işgal edilecek denilmişti ama ben dün de biraz özetlemeye çalışmıştım. Anlayabildiğim kadarıyla askeri uzmanlardan karşılaştırmalı okuyarak anlayabildiğim kadarıyla kentlerin etrafını çevirip bir alan bırakmak çıkışlar için daha çok askeri hedefleri vurmak şeklinde, aynı şey Kiev için söz konusu olmuştu. O cephede de gelişmeler var. İstanbul'daki müzakerelerle bağlantılı olarak birazdan aktaracağım sizlere. Özellikle paralı askerler, 600 yabancı paralı askerin imha edildiğini duyurdu. Rusya bu konuda açıklama yapmıştı. Silahların kontrolsüz olarak Ukrayna tarafında, hatta hapishanelerin boşaltılarak pedofiller dahil olmak üzere suçluların eline silah verilmesinin hayra yorulamayacağını söyledi. Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev'den de açıklamalar geldi. Kiev'de rejim değişikliğini biz hedeflemiyoruz açıklaması yaptılar. İşin doğrusu bu müdahale başlangıcında hiç böyle bir şey ortaya koymamışlardı. Demilitarizasyon, tarafsızlaştırma ve denazifikasyon hedefleri ortaya konulmuştu Rusya tarafından. Dolayısıyla geri kalanı herkesin kendi meşrebince yorumuna kalıyor. Ukrayna'nın işgali olarak bakanlar işte Kiev'in istila edileceği, iktidarın değiştirileceği gibi yorumlar, değerlendirmeler yaptılar. Ama Rusya böyle bir şey söylememişti. Dediğim gibi herkesin kendi yorumu. Patrushev, batılı ülkelerin kitle imha silahları kullanarak provokasyonlar planlayabileceği olasılığını dışlamadıklarını da dile getirdi. Ukrayna'da halk iktidarı kurulması gerekiyor dedi. Zaten Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana böyle bir şeyin olduğunu belirtmekte fayda var. Rusya kendi bakış açısını özetliyor tabii. Nazilerden arındırma ve silahsızlandırmaya yönelik özel harekat sonrasında daha barışçı bir çizgiye gelmesi Ukrayna'nın, bu şekilde formüle ediliyor. Şimdi dün akşam görüşmeler için heyetler İstanbul'a geldiler. Hem Rusya Federasyonu hem Ukrayna'dan ve bu sabah saatlerinde de Dolmabahçe ofisinde saat 10.30 civarında görüşmeler başladı. Öncesinde tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitmeden önce görüşmelere katıldı. Girişinde açıklamalar yaptı. Erdoğan ne dedi? Çatışmalar bizi derinden üzüyor. Müzakereniz bölgemiz için hayırlara vesile olsun dedi. Türkiye'nin her iki tarafın hakkını, hukukunu, hassasiyetlerini koruyan bir yaklaşım sergilediğini söyledi. Müzakerelerin açılışında somut sonuçların alınması gereken bir döneme girdiğimizi görüyoruz. Türkiye barış ve istikrar için sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman kaçınmadı. Kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı arabuluculuk rolümüz bulunmuyor dedi. Daha önce arabuluculuk arzuları dile getirilmişti Türk tarafından ama bu sefer daha kolaylaştırıcılık başlığı altında belki Ankara'nın açıklamalarını toplamak mümkün. Çünkü Cumhurbaşkanı arabuluculuk rolümüz bulunmuyor dedikten sonra tarafları kastederek talep ettiğiniz müddetçe ihtiyaç duyduğunuz sürece kolaylaştırıcı imkanları sağlamaya devam edeceğiz vurgusu yaptı. Bu arada müzakerelerde tabii Rus iş insanı Roman Abramovich'in de yer alması dikkat çekti. Hatta Erdoğan ayaküstü kendisiyle sohbet etmiş durumda. Kremlin'den de bu konuda açıklama geldi. Özellikle Ukrayna tarafının da istediği söyleniyor Abramovich'i. Görüşmelerde Abramovich yer alıyor ama Rus heyetinin üyesi değil diye bir açıklama var Rusya tarafından. Tabii herkes bunu farklı biçimlerde yorumluyor. Dün Cumhurbaşkanı kabine toplantısı öncesinde de Putin ve Zelenski ile telefon trafiğini sürdürdüklerini ve ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını dile getirmişti. Erdoğan daha sonra Taşkent'e hareket etti. Görüşmeler başladı ve 3 saat sürdü Rus ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmeler. Ardından önce Ukrayna heyetinin başındaki isim açıklama yaptı. David Arahamiya Ukrayna heyetinin başındaki isim. Ne dedi peki? Garantör ülkeler istiyor. Türkiye, İsrail, Almanya, Kanada, Polonya, BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri yani Britanya, ABD, Rusya, Çin ve Fransa'yı kastediyor. Türkiye'yi de katması dikkat çekici ve 2-3 hafta sonra garantörlerle de görüşmeye katılsın, garantörlerin de katılacağı görüşmelerden bahsetti. NATO'nun 5. maddesine benzer türden bir garanti istiyor Ukrayna tarafı. NATO'ya girmeyeceğiz ama Avrupa Birliği'ne girmemiz engellenemez diyor. Tabii Ukrayna'nın neresi Avrupa Birliği'ne girecek? Tabii bu ayrı bir soru. Bu herhalde müzakerelerinde bir konusu olabilir. Ukrayna heyetinin iddiası görüşmelerin Zelenski ve Putin'in bir araya gelmesi için yeterli zemini oluşturduğu yönünde. Şimdi ortaya konulanlar Rusya tarafına sunulacak ve resmi yanıt beklenecek. Ukraynalı müzakereci böyle diyor. Tarafsızlık statüsünü kabul ediyorlar. Tabii askeri üslere sahip olmama gibi unsurlar da içerecek anladığım kadarıyla ve referandum düzenlenmesi Rusya ile anlaşmaya dair bundan bahsediliyor. Ve ayrıca da tabii tam bir barış sağlanması nihai anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren. Tabii Ukrayna tarafı işte Kırım'la ilgili mesela önümüzdeki 15 yıl içerisinde statüsünün tartışılması gibi bir takım şeyler söylüyor. Bunlar enteresan. Rusya asla böyle bir şeyi kabul etmeyeceğini dile getiriyordu. Rus heyetinden yapılan açıklamaya bakalım. Medinsky'nin yaptığı açıklamada neler var? Görüşmelerin yapıcı geçtiğini söyledi kendisi de. Ukrayna tarafının Kırım ve Donbas'ı askeri güçle geri alma isteğinden vazgeçtiğini söyledi. Kendisi Rus heyetinin başındaki isim. Putin ve Zelenski'nin görüşmesinin olası olduğunu ama tabii barış anlaşmasının Dışişleri Bakanları tarafından ortaya konulmasına paralel olarak ancak böyle bir şeyin mümkün olabileceğini söyledi. Yani mümkün dedi ama hangi şartlarda mümkün, bunu altın çizmek gerekiyor. Ukrayna'nın yazılı önerisinin Avrupa Birliği'ne girişi de kapsadığını söyledi. Buna Rusya'nın karşı olmadığını söyledi. Bu önemli. Yanukovic de devrilmeden önce 2010'da Batı destekli, Amerikan destekli darbede Avrupa ile çok yakın ilişkileri savunuyordu ama Doğu ortaklığı işleri karıştırmıştı tabii ki. Bu noktada bir Avrupa Birliği'ne Ukrayna'nın girmesi bakımından Rusya tarafı ne gibi tavizler de bulunacak? Bunu henüz bilmiyoruz. Ukrayna'nın ne kadarını içerecek bu tavizler? O da henüz tabii barış anlaşması ortada olmadığı için belli değil. Bunlar ana unsurlar. Bunun dışında tabii çok da fazla bir söylem yok Rusya tarafından. Ukrayna kadar kapsamlı değil. Ama Kırım ve Donbas'ı askeri olarak ele geçirme arzusunu bir kenara koyduğu açıklaması herhalde önemsenmiş gözüküyor, öne çıkartılıyor. Rus heyeti bugün İstanbul'u terk ediyor. Daha artık yarın bir başka görüşme yok. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Dolmabahçe'de düzenlenen görüşmelerle ilgili açıklama yaptı. Yakınlaşmanın arttığını gördüklerini söyledi. En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi dedi. Bundan sonra her ülke Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelerek son şeklini vermesi, daha sonra Cumhurbaşkanları dedi. Bakalım bu süreç işleyecek mi? Bu tabii hep beraber bekleyip göreceğimiz bir şey. Tabii bu arada espriler de eksik olmamış efendim. Bu görüşmeler sırasında Dolmabahçe'deki Dimitri Kuleba Dışişleri Bakanı İstanbul'daki görüşmeler öncesi heyete Rusya ile müzakerelerde bir şey yiyip içmeme, mümkünse yüzeylere dokunmama tavsiyesi yapmış. Yani bu enteresan tabii, yine Rusya ile ilgili ortaya atılan iddialara atıf var burada. Hemen Zaharova yanıt vermiş kendisine. Tabii bu arada Türkiye'de, Ankara'da Rusya Büyükelçisi öldürülmüştü, hatırlayalım. Bu demiş ki, yani bu arada Kiev'de kendi müzakerecileri öldürüldü. Azak taburu ve neonazilere atfediliyor bu. Ukraynalı güçlerin Kiev'de kendi müzakerecileri Deniz Kiriyev'in neden vurdukları şimdi anlaşılıyor. Yani siz neden bahsediyorsunuz? Siz kendi müzakerecilerinizi öldürüyorsunuz demeye getirmiş. Şimdi dikkat çekici tabii bu müzakereler henüz çok somut bir şey ortaya koymuş değil ama bir temel oluşturabileceği görüşleri de eksik değil. Hemen arkasından müzakerelerle ilgili açıklamalardan sonra Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin'in açıklaması dikkat çekiciydi. Başkent Kiev ve Çernigov yönlerinde askeri faaliyetleri büyük ölçüde azaltma kararı alındığını söyledi. Dediğim gibi Kiev batıdan ve doğudan kuşatılmış, güneyde bir hat bırakılmıştı. Bu konuda özellikle esir askerler konusu Viyana Sözleşmesi'ne atıf yaptı Fomin. İşkence görüntüleri yansıdı dizlerinden vurarak, sonra da tıbbi bakım yapmayarak Ukrayna'nın neonazi unsurlarına mal ediliyor bunlar. Hakikaten büyük bir şok yarattı dünden beri. Artık tabii bütün bunlar olurken batıda da iddialar ortaya atılıyor. Mesela Financial Times gazetesi Rusya'nın Ukrayna'nın denazifikasyonundan vazgeçtiği, artık böyle bir talebi olmadığını iddia ediyorlar. Ne kadar doğru bilemiyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Güvenlik garantileri karşılığında bir anlaşma sağlandığı iddiaları var. Bunları henüz doğrulayacak bir durum yok ama iddiayı en azından size aktarmış oldum. Şimdi bunun dışında dünyadaki yankılara bakalım. BM Genel Sekreteri bir basın toplantısıyla acil insani ateşkes çağrısı yaptı. Hatta Martin Griffiths'i bunun için görevlendirmiş kendisi. Bir de tabii Joe Biden'ın geçen hafta Avrupa ziyareti sırasında hem NATO hem G7 hem AB zirvesi Avrupalı ortaklarla görüşmesi sonrası Polonya'yı ziyareti vardı. Orada Rusya lideriyle ilgili yine söylemlerini devam ettirmişti ve hatta hızını alamayıp Rusya'da Putin'in Rusya'ya liderlik edemeyeceğini söyleyerek biraz daha ağzı bozuk bir biçimde rejim değişikliği çağrısı olarak algılanan konuşmalar yapmıştı. Bu kez basın toplantısına çıkmış. Tabii herkes bunu sorguluyor. Hatta Avrupa kanadından da, Almanya ve Fransa'dan da rahatsızlık dile getirildi bu söylemleri nedeniyle. Bu sefer zorlu Putin soru cevapları başlıklı bir kopya kağıdıyla çıkmış. Herkes de bir sosyal medyada o kopya kağıdını paylaşıyor. Rusya'da yönetimi devirmeyi amaçlamadıklarını söylemiş Joe Biden. sadece öfkemi dile getirdim. Kötü kişiler kötülük yapmaya devam etmemeleri gerektiği gibi Putin de iktidarda kalmamalı diyerek ama ısrarını da sürdürüyor. Bakın dünyayı iyiler, yani ülkelerin çıkarları falan yok. İyiler kötüler var. Amerika iyi, Rusya kötü, böyle bir denklem kuruyor ve yine aynı şekilde. Ama bir, bu Putin'i bir şekilde düşürme politikasına sahip olmamız anlamına gelmiyor diye de bir böyle bir yanından dönüveriyor efendim. Kişisel duyguları ve öfkesini dile getirmiş. Peki Amerika'nın yaptığı onca müdahale, onca ölüm, Irak Savaşı, Suriye Savaşı, Yugoslavya, orada öfkelenen kimse yok muydu? Yani hakikaten Amerikalılar çok enteresanlar. Kendi yaptıkları her şey çok şahane. Hep iyilik için yapıyorlar. Başkaları kötülük için yapıyor. Böyle bir tuhaf bir algıları var dünyaya dair. Bunu da saçıyorlar dünyaya ama o iyilikler çok büyük bedellere sebebiyet veriyor. Ve üstüne üstlük de ortaya doğru düzgün bir sonuç da çıkmıyor. Hadi diyelim nedenler, şeyler olup bitenleri haklı çıkartacak meşru sebepleri var. Ortaya çok şahane bir şey de çıkmıyor. Ülkeler dağılıyor. Terör esiyor her yerde. Çok acayip bir mantık bu, iyi kötü mantığı ama dünyada pek çok insanda nedense buna çok eğilimli düşünüyor. İyiler ve kötüler şeklinde. Şimdi bu arada Trump da Georgia mitinginde bu meselelere dair konuşmuş ve yani Putin'i daha akıllı diye nitelendirmiş. Gerçi Ukrayna'ya müdahale etmesini büyük hata diye de nitelendirmiş Donald Trump. Aynı şekilde tabii Biden'ı eleştiriyor. Bu tamamen iç, bu Amerika'da ara seçimler var bu sene ve iç politika malzemesi olarak Joe Biden'ın akıllı olmadığını söylemeye çalışıyor. Amerikan yönetimi 2023 yılı bütçe talebini bu arada açıkladı. Ordu bütçesine gaz veriyorlar. 813 milyar dolarlık bir talep var, artış var ve Ukrayna'ya 682 milyon dolarlık bir tahsisat söz konusu. Sadece Ukrayna değil tabii, Suriye ve Irak'ta YPG, Suriye Demokratik Güçleri'nin de faydalandı. Bu Aid Donat Fonu'na da 542 milyon dolarlık para istiyorlar. Amerikan askeri bütçesi böyle işliyor. Amerika'dan haberler bu şekilde. Vladimir Zelenski, Ukrayna lideri, geçtiğimiz günlerde Amerikan Kongresi, Avrupa Parlamentosu, Almanya, Fransa, İtalya ve İsrail parlamentolarına seslenmiş ve yardım talep etmişti kendilerinden. Avusturya'da bu mümkün olmamış. Avusturya'da tarafsızlık statüsü nedeniyle partiler uzlaşma sağlayamamışlar. Liberaller, özellikle yeşiller, Zelenski'nin video bağlantısıyla parlamentoya hitap etmesine evet demişler ama Sosyal Demokrat Parti ve sadece Özgürlükler Partisi karşı çıkmış ve ne Putin ne Zelenski, biz bu böyle bir savaşa kürsü olmamalıyız diye açıklama yapmış bu cepheden, yapmışlar bu cepheden. Evet, şimdi tabii ki bütün bu savaşın batıya maliyetleri, birazdan ATA platformu direktörü Dr. Volkan Özdemir'le konuşacağız ama Joe Biden'ın Avrupa gezisi sırasındaki açıklamaları dışında Avrupa birlik sergiliyor. Öyle gözüküyor, hakikaten Rusya'ya yönelik çok ağır yaptırımlar uyguluyorlar. SWIFT sisteminden çıkarmış durumdalar ama bir yandan da tam olarak sıfırlayamıyorlar ilişkileri. Çünkü enerjileri sanayide, günlük tüketimde hakikaten çok ciddi sıkıntılar yaşayabilir. Ayrıca gıda ürünleri, tahıl, pek çok sorun var. Amerikalılar aslında Avrupa'nın çok büyük zararla çıkmasına sebebiyet veriyorlar bu işten. Avrupalı bürokratların bu işi çok önemsediklerini gördüğümüz bir şey yok açıkçası. Hiç de dertleri değilmiş gibi gözüküyor. Dün Almanya, özellikle Rusya Federasyonu liderliğinin doğal gazı rubleyle alabileceği, dost olmayan ülkelerin açıklaması tartışmalarında bir açıklama yapmıştı Almanya Ekonomi Bakanı. Şirketlere Putin'in ruble talebine uymama çağrısı yapabiliriz demişti. Reddedin bir nevi aslında rubleyle almayın ama o zaman nasıl alacaklar? Tabii bu hakikaten önemli bir şey. O kadar acayip ki Almanya'da CDU'lu Baden-Württemberg eyaleti Tarım Tüketici Koruma Bakanı Peter Hauk açıklama yapmış. Demiş ki enerji fiyatlarıyla başa çıkmak için kazak giyinin. Hakikaten Türkiye'dekine benzer tuhaf açıklamalar geliyor ama hemen tepki gelmiş. Özellikle de Alman Kiracılar Derneği, siz ne diyorsunuz yani, bu kadar yaşlı insan var, evden çalışan var. Evde böyle yünlü kazaklarla mı oturacak insanlar, bu olacak iş mi şeklinde tepki göstermişler. Bunlar yeterince tartışılıyor mu bilmiyorum ama sonuçları çok da hayırlı olmayacak gibi gözüküyor. Yunanistan'da kimi ürünlerin satışlarına şimdiden kota getirilmiş. Bir kişi 3 torba un, 3 şişe yağdan fazla ürün alamamaya başlamış. Yani sadece Türkiye'de değil bu uygulamalar. İspanya'da da hükümet akaryakıt indirimine gitmiş 20 sent kadar, ama tabii benzinin fiyatı uçmuş durumda. 2 katına çıkmış. Tıpkı Türkiye'deki gibi aslında. 2 katına çıktıktan sonra 20 sentlik bir indirim yapıyorlar. Tabii insanlar çok teşekkürler, ne şahane yaptınız diye, sıradan insanların hayatlarını etkiliyor aslında bütün bunlar. Şimdi bunlara karşı Amerika'nın LNG'si, hatırlayalım geçen hafta Ursula von der Leyen bir AB bürokratı, seçilmemiş bürokratı olarak Joe Biden'ın arkasında dururken Amerikan başkanı bütün bunlar, bu enerji meselesi Avrupa'ya zarar verecek ama bu benim ödemeye hazır olduğum bir bedel diyerek kendini Avrupa'nın kralı ilan etmişti. Avrupalı siyasiler kendi vatandaşlarına nasıl hesap verecekler henüz bilemiyoruz ama Amerika'nın kaya gazı, petrolü ya da LNG'si Avrupa'nın ihtiyaçlarını karşılamaya çok da yetecek gibi gözükmüyor. Rakamlar açıkçası buna işaret ediyor. Dolayısıyla bu işin sürdürülebilirliği sorun. Joseph Borrell 2 yılda hallederiz, Rusya'ya bağımlılıktan kurtarırız demişti ama Avrupa Komisyonu 2027 gibi bir tarih veriyor. Bu da tabii hatta çok iyimser bir hedef olarak görülüyor. Çünkü yeni LNG terminallerine de ihtiyaç var ki artık işte 10 yılda 12 yılda falan halledilir gibi uzmanlardan analizler görüyorum. Dolayısıyla bu ödeme mekanizması ne olacak, ne yapacak Avrupalılar? Hakikaten büyük bir problem. Eğer bu sorunu çözemezlerse Avrupa'da hükümet krizlerine yol açması işten bile gözükmüyor açıkçası. Yani Amerika'dan 15 milyar metreküplük sıvılaştırılmış gaz almaktan bahsediyor tabii şimdilik Avrupa Komisyonu ama Avrupa'nın 350-360 milyar metreküplük yıllık harcaması var. Bunun bunların yaklaşık yarısı kadarını Rusya'dan tedarik ediyor. Dolayısıyla devede kulak kalıyor 15 milyar metreküplük likit gaz. Hani açıkçası akıl sır alacak gibi değil. Şu an uyguladıkları politikaların sürdürülebilir olması bakımından söylüyorum ve Moskova'da doğalgaz ödemelerini ruble ile alma kararına sadık kalacak gibi gözüküyor. Peskov açıklama yaptı. Bu konuda PBS'e konuşmuş kendisi. Vallahi hayır işleriyle uğraşmayacağız. Batı Avrupa'ya ücretsiz gaz göndermeyeceğiz demiş. Yani tabii ki sorunlar ortaya çıktıkça ele alacağız ama bedavaya gaz sevk etmeyeceğiz. Bu kesin demiş. Şimdi tabii Avrupalılar haklı olarak diyorlar ki bizim anlaşmamız var. O anlaşmada euro dolar yazıyor ama Rusya'da haklı olarak anlaşmamız var ama siz bizim paralara el koyuyorsunuz, donduruyorsunuz. Biz gaz vereceğiz size, parasını bize ödemeyeceksiniz. Öyle güzel dünya var mı? Yaptırımlar anlaşmada yer alıyor muydu diye sorabilir tabii ki. Bedavaya niye versin adam gazını? Çok enteresan bir şekilde. Hala bir takım kanallar, ödeme kanallarının açık olduğuna işaret ediyor tabii uzmanlar. Ama bu işi bir bağlama, çözüme oluşturmakta fayda var herhalde. Bu arada Rusya'da ruble artık giderek düşüyor. İlk bu operasyon ve yaptırımlar başladığında dolar karşısında çok ağır değer kaybına uğramıştı ama artık 86 doların altına inmiş gibi gözüküyor. 120'lere, 130'lara kadar yükselmişti. Giderek düşüyor. Bu arada Irak bölgesel yönetimi, Kürdistan bölgesel yönetimi başkanı açıklama yapmış. Biz yardımcı oluruz demiş, hatta Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sağlamaktan Bağdat'taki ortaklarımız çalışırsa şeklinde bir formülasyonu var Mesrur Barzani'nin. Ama tabii oradan oraya yetecek mi? O da çok, yani çok naif rakamlar bunlar, karşılaması pek mümkün gözükmüyor. Şimdi bir de Çin var tabii ki. Çin Dışişleri Sözcüsü'nün açıklamaları var. Özellikle mültecilerle ilgili çifte standarttan yakındı. Arkadaşlar bir bozukluk mu var? Neden Türkiye istekli Kabil havaalanına saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan Aslında bir takım taşlar yerinden oynuyor, öyle gözüküyor. Nedir yani, bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet arkadaşlarım konuğu bağladılar galiba. Bağladınız mı arkadaşlar? Evet şimdi bağlıyorlar. Son birkaç notu aktarayım. Dünya haberlerini sona bırakacağım. Asya'dan özellikle dikkat çekici gelişmeler var. Çinliler tabii bunu fırsata çevirmiş gözüküyorlar. Hem Pakistan hem Hindistan'la birlikte yeni bir Asya denklemi kurma çabaları var. Geçtiğimiz Cuma Çin Dışişleri Bakanı Hindistan'ı ziyaret etmişti. Özellikle de Amerika'nın bütün dengeleri bozduğu dünyada daha böyle kapsayıcı bir yakınlaşma ihtiyacını vurguluyor Çin tarafı. Dolayısıyla BRICS ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün etkinliğini arttırma çabaları var. Artık ASEAN Dışişleri Bakanları da Çin'i ziyaret edeceklermiş. 31 Mart 3 Nisan arasında Çin Dışişleri Bakanı'nın Wang Yi'nin konuğu olacaklar. Bu konuda açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan gelmiş durumda. Yani bu ayı, Mart ayını öyle gözüküyor ki Çin'in dış politikadaki aktif durumunu aktararak da devam edeceğiz. Ukrayna krizinden Çin'e de epey bir fırsat açılmış gibi gözüküyor. Endonezya, Tayland, Filipinler ve Myanmar Dışişleri Bakanları Çin'i ziyaret edeceklermiş. Pakistan, Hindistan bağlamındaki, hatta Kabil'e gitti Wang Yi ve Afganistan'daki Taliban yönetimiyle de bu fırsattan istifade, Amerika'nın NATO'nun çekilmesi sonrası temaslar kuruldu. Bu arada Pakistan'dan dikkat çekici haberler geliyor. İmran Han, Pakistan'ın başbakanının hükümetin, daha doğrusu İmran Han hükümetinin içeride bir takım sıkıntılar yaşadığı anlaşılıyor. Ve hatta görevden düşürülmesi tartışmaları ortaya çıkmış durumda. Bir yabancı hükümetten bu konuda yazılı tehdit alındığı Bakan Asad Umar tarafından dile getirilmiş. Dikkat çekici şundan, İmran Han geçtiğimiz günlerde Rusya ile ilgili Rusya'nın kınanması çağrılarına tepki göstermişti. Ve bizi ne sanıyorsunuz, biz sizin köleniz miyiz, ne söylerseniz onu mu yapacağız diye bir açıklama yapmıştı. Dolayısıyla bunu da aktarmış olmak istiyorum. Pakistan'da da neler olup bittiğine yakından bakmak gerekiyor bu kriz bağlamında. Evet, konuğumu bağlamış arkadaşlarım. Doktor Volkan Özdemir telefon hattının diğer ucunda. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Volkan Bey, Eksen'e. Şimdi ben gelişmeleri özetlemeye çalıştım. Bir yandan tabii bütün bu olup bitenlerin, krizin küresel yansımalarını konuşuyoruz. Bir yandan da krizin çözüm zemininin Türkiye olması umutları canlanmıştı. Önce tabii küresel düzene yansımalarından bakmak istiyorum. Amerikalılar tabii Avrupalı, Batı Avrupalı ortakları ve Doğu Avrupa'daki sadık müttefikleri aynı şemsiye altında toplamış gözüküyorlar Ukrayna müdahalesiyle birlikte. Fakat bir takım sıkıntılar da yansıyor. Özellikle Rusya'nın yaptırımlar karşısında rubleyle doğalgaz satışı kararı sonrasında rejim değişikliği hedefi çok aktarılıyordu. Biden yönetimi bunu reddetse bile uzmanlardan görüyoruz. Burada Amerikan yönetimi tam olarak ne yapmaya çalışıyor? Hedefine ulaşabildi mi? Herkes, çünkü Rusya yenildi, Amerika hedefine ulaştı diye bir yorumlar silsilesi görüyoruz. Hatta bugünkü gelişmelerde de aynı şeyi görüyoruz. Bunlar doğru mu? Müzakerelere gelmeden genel çerçeveyi sormak bakımından size aktarıyorum bunları. Amerikan yönetiminin hedefleri başarılıyor gibi bir görüntü var mı? Katılır mısınız? Ne yapmaya çalışıyorlar burada ve ne durumdalar?
Amerika'nın bu savaş üzerinden bazı kazanımlar ettiği yönündeki fikir bence doğru. Evet, hı hı. Her şeyden önce Ukrayna üzerinden Amerika açısından çok daha kritik olan kendi müttefikleri, Batı Avrupa'daki müttefiklerini kendi politikaları doğrultusunda şekillendirecek, NATO'yu tekrar işlevsel bir hale getirecek ortamı savaş nedeniyle bulmuş durumda ve bu açıdan evet bir kazanımı var eğer mesele buysa. Fakat savaşın henüz daha ilk ayı doldu biliyorsunuz ve devam eden bir maalesef devam eden bir süreç var.
Evet.
O yüzden Rusya'nın yenilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin kazanımı vesaire gibi tanımlamalar yerine aslında bu süreç içerisinde devam eden gelişmelerin nasıl şekilleneceğini tahmin etmeye çalışmak bence çok daha mantıklı. Baktığımız zaman Amerika'nın kazancı Rusya'nın kaybı anlamına geliyor diye bir şey de söz konusu değil. Bu savaştan Rusya Federasyonu açısından, kendi ulusal güvenlik tehdit algılaması açısından bazı Rusya'nın da burada kazanımları olduğunu görüyoruz. Her şeyden önce şu tartışma dikkat ederseniz artık sona ermiş durumda. Henüz savaş devam etmesine rağmen artık Ukrayna'nın NATO üyeliği veya Ukrayna'nın Rusya'ya rağmen Rusya karşıtı silahlanması gibi bir durum söz konusu değil. Bu bir kere Rusya Federasyonu için çok öncelikli bir jeopolitik kazanım olarak görünüyor.
Evet.
Ama tabii savaşın ikinci boyutu iktisadi boyut. Asıl burada tabii çok önemli gelişmeler var. Bence kestirilemeyecek olan, şu andan çok erkenden yorum yapılmayacak alan tam da burası. Çünkü fiili savaşta evet Rusya ordusu ilerliyor. Bazı günler az, bazı günler çok. Fakat işte bugün yarın Mariupol'un da herhalde Rus kuvvetleri tarafından ele geçirilmesi tamamen bekleniyor. Ama iktisadi savaşın sonuçları işte bence burası çok kritik olacak. Rusya ekonomisi ağır yaptırımlara maruz kaldı. Şimdi bazı yorumcular Rusya'nın bu yaptırımlardan sonra ciddi anlamda bir çöküşe doğru gideceğini. Hatta bu iktisadi yaptırımlar nedeniyle Putin'in siyasi kariyerinin bile sona ereceğini söylüyorlardı. Bunu da tabii biz bu tahminleri yapsak biraz dışarıdan gözlemle belki de komplocu olarak adlandırabilecektik ama biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ağzından kaçırdı. Yani Putin'in aslında bir şekilde rejim değişikliği şeklindeki yorumlarıyla birlikte. Peki buradan iktisadi yaptırımlar tek taraflı sonuç mu üretir? Yoksa buna karşı geliştirilecek olan Rusya'nın elindeki en önemli koz olan emtia ticareti, doğalgaz ve petrol ve buna bağlı olarak uluslararası ödemelerde yapacağı çeşitli uygulamalar bizi nereye götürür? Baktığımız zaman Putin şok edici bir açıklamada bulundu geçen hafta itibariyle. Bundan sonra dost olarak görmediğimiz ülkelere doğalgaz satışını ruble üzerinden yapacağız dedi. Bakın bu çok kritik bir açıklama çünkü uluslararası petrol ticareti, uluslararası gaz ticareti yakın döneme kadar 50 yıl boyunca petrodolar dediğimiz sistemdi. Sadece dünyanın neresinde olursa olsun yegane olarak dolar üzerinden yapılıyordu. Son birkaç yılda dünya ekonomisinin çeşitlenmesi, özellikle en büyük alıcı pozisyonla Çin'in gelmesi ve Yuan'ı kendi para biriminin devreye sokması, bazı yerlerde Avrupalıların Euro üzerinden bu ticareti yapmak istemesi nedeniyle biraz çeşitlendi olmuştu. Ama bakın Rusya gibi dünyanın bir numaralı gaz ihracatçısı en önemli pazarlarına ben bu emtiayı artık dolarla değil kendi para birimine satmak istiyorum açıklamasını yaptıktan sonra işte bakın burada bambaşka yani 50 yıllık petrodolar sistemini kökünden sarsacak bir gelişmenin artık ortaya çıktığını görmeye başladık. Buna bir de uluslararası ödemelerde Swift'ten bazı Rus bankaların atılmasından sonra Rusya ve Çin arasındaki gelişen iktisadi karşılıklı bağımlılığın daha da artması, dolarsızlaşma eğilimlerinin uluslararası finansal akımlarda da bir şekilde ivme kazanması da eklendiğinde işte bakın bambaşka bir boyut başlıyor. Bence uzun vadede artık ABD dolarının uluslararası rezerv para birimi olması düşünün de sonu gelmeye başladı. O yüzden bu savaşın henüz bir ay geçmesine rağmen iktisadi sonuçları çok daha çetrefil olacaktır. Çok daha zor olacaktır. Bundan en çok kaybeden Ukrayna ve Avrupa'dır. Avrupa ekonomileridir. Özellikle Almanya'dır. ABD kendi stratejik çıkarları açısından evet bir kazanım sağlamış mıdır? Doğrudur. Ben buna katılıyorum. Çünkü küresel ölçekte rekabet edecekken özellikle Çin'i hedeflerken kendi müttefiklerine bakın ihtiyacı vardı ve bu savaşın çıkmasıyla birlikte Avrupa'nın müttefikleri tırnak içerisinde söylüyorum, hizalamayı başardı. Yani Ukrayna üzerinden aslında Avrupa'yı, Almanya'yı vurmayı başardı ABD. Fakat bundan sonrasında çeşitli açılardan iktisadi özellikle yaptırımlar açısından baktığımızda bence dünya ekonomisini savaş daha da uzun süre, dilerim ki tabii devam etmez ama devam ederse enflasyonist baskılarla ekonomilerde çok daha zor günler bekliyor.
Evet, bunun tabii şimdi tabii bunun Avrupa'daki siyasi hayatı da etkilememesi düşünülebilir mi? Yani çok acayip bir şey, Amerika'dan 15 milyar metreküp LNG alarak kapatılamayacak bir açık var ortada. Hakikaten daha şimdiden başlamış. Avrupa'daki tartışmalar bu bağlamda nasıl görüyorsunuz? Yani çünkü sonuçta kendi vatandaşlarına hesap verecekler, Biden'a değil bu konuda. Avrupa burada Avrupa Birliği'nin yapısını etkileyecek bir sonuç beklenemez mi buradan?
Tabii şimdi bu soruyu yanıtlarken mümkün olduğu kadar savaşın üçüncü boyutu, enformasyon savaşlarından uzak bir şekilde, propagandadan uzak bir şekilde yanıtlamak lazım. O da şu mesela, birinci propaganda. Bir anda Avrupa ekonomilerin Rusya'ya karşı gelişen gaz bağımlılıklarını Amerikan sıvılaştırılmış doğalgaz, LNG üzerinden değiştirebilecekleri. Bakın bu teknik olarak mümkün değil. Neden? 155-160 milyar metreküplük yıllık Rusya'nın gaz ihracı var. Bunun ancak en fazla 1/3 oranında ABD LNG'si Avrupa için yeterli olacaktır. Diğer tedarikçilerin de kısa vadede Rusya'nın yerini alması söz konusu değildir. Bunlar teknik gerçekler. Bunlar bilinmesine rağmen, bu şekilde olmasına rağmen öyle bir hava estiriliyor ki sanki yıl sonuna kadar Avrupa bir anda Rusya'dan bütün gaz ilişkilerini bitirecek. Hayır, bu öyle değil. Ekonomileri doğalgaza, Rus doğalgazına bağımlı olduğu için ve bu sayede savaş nedeniyle daha doğrusu hem petrolde hem de gazda rekor fiyatlar görüldüğü için Avrupalılar zaten en büyük kaybeden. Fakat şimdi politikacılar ülkelerinde bunu halklara nasıl anlatacak? Çok kritik bir soru. Bunu da şimdi Dünya Savaşı sonrası oluşan, Soğuk Savaş'tan sonra da devam eden siyasi, askeri yapılanmadan bağımsız düşünemeyiz. Yani Avrupa'nın her tarafında, özellikle Almanya'da halen de Amerikan üsleri söz konusuyken, ABD nükleer varlığı söz konusuyken, bu ülkedeki veya bu ülkelerde, sadece Almanya üzerinden bakmayalım, politikacıların ülkelerinin çıkarları lehine bağımsızca karar alabilmeleri çok söz konusu olmuyor. Yani işin konuşulmayan kısmı bu. Avrupa aslında bir şekilde ABD kontrolünde, bilhassa Batı Avrupa ve sonrasında Doğu Avrupa ülkeleri bu kriz sayesinde tekrar boyunduruk altına girme işlemleri hızlanmış görünüyor. Bunun faturası siyasi olarak bir partiye çıkabilir, onun yerine başka bir parti gelebilir ama asıl güvenlik yapılanmasında Almanya ABD'den bağımsız karar verebiliyor mu kritik konularda? İktisadi konularda evet öyleydi ama askeri güvenlik konularında hayır. Fransa hakeza bağımsız karar verebiliyor mu? Hayır, veremiyor. Aslında bu kriz, bu savaş biraz da bunu ortaya çıkarttı. Yani Avrupa ülkelerinin Soğuk Savaş sonrası işte daha barışçıl görüşlerin hakim olduğu, daha iyimser yaklaşımların hakim olduğu bir dönemde Avrupa Birliği'nin aslında çok fazla abartıldığını ben her zaman düşünüyordum. Bu kriz biraz da bunu gösterdi. ABD'siz bir Avrupa'nın söz konusu olamayacağını, Avrupa'nın kendi çıkarları aleyhine olsa bile ABD'nin yakıcı politikalarını izlemek durumunda kalacağını gösterdi. Bunun mutlaka siyasi yansımaları olur ama kısa vadede ben durumun değişeceği kanaatinde değilim.
Peki gelelim son olarak Türkiye'nin buradaki konumuna. Arabuluculuk arzuları çok altı çizilerek dile getirildi, hatta liderlere ev sahipliği yapmak ama sonuç itibariyle bugün Cumhurbaşkanı'nın da arabuluculuk değil rolümüz dediği kolaylaştırıcılıkta bir şekilde somutlanmış gibi gözüküyor. Bugün 3 saatlik görüşmeler yürütüldü. Açıklamalar var. Henüz tabii sonucu kestirmek çok zor. Ama Ukrayna tarafı bir garantörlük istiyor ve Türkiye'nin de bu garantörlüğe dahil olmasını istiyor. Türkiye açısından biraz tehlikeli bir durum değil mi bu? Yani kolaylaştırıcı olmak tabii önemli. Bu kadar Amerikan tarafı bu savaşı bitirmeyi de istemiyor, öyle gözüküyor. Tavırları, açıklamaları ona işaret ediyor. Türkiye birdenbire yıldızı parlamış bir ülke de konumunda ama bu garantörlük işi biraz sanki bulandırıyor gibi. Ne dersiniz Türkiye'nin yaptıkları, ettikleri, mesajları ve konumu açısından nasıl değerlendirme yaparsınız?
Türkiye'ye gelmeden önce bu sorduğunuz sorunun da cevabı olarak bir tespiti yapmak istiyorum müsaadenizle. O da evet, müzakereler önemli. Yani savaşın başından beri devam ediyor. Evet, Türkiye'de burada tarafsız kalarak bir güven sağladı. Biliyorsunuz savaştan önce Türkiye'nin benzer teklifleri pek kale alınmamıştı. Ama Türkiye burada tarafsız konumunu muhafaza ederek güzel bir politika izledi. Ve bunun mükafatı olarak da iki taraf işte en son İstanbul'da buluştu. Bu olumlu bir durum. Fakat ben bu müzakerelerden kalıcı bir çözüm çıkmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü baktığımız zaman teknik olarak masadaki taraflar Rusya ve Ukrayna. Ama şöyle soralım. Savaşın tarafları gerçekten Rusya ve Ukrayna mı? Yani biz bir Rusya-Ukrayna savaşı mı görüyoruz? Evet. Yoksa Ukrayna üzerinde Rusya-Batı savaşı mı görüyoruz? Dolayısıyla ben ABD'nin daha demin saydığım daha büyük jeopolitik ve iktisadi çıkarlar nedeniyle bu savaşın çıkmasından hoşnut olduğunu, özellikle Biden yönetiminin, Demokratlar Network'ün, Uluslararası Network'ün, Demokratların hoşnut olduğunu düşündüğümde ABD'nin savaşın uzamasını isteyeceğini de buna eklediğimde müzakerelerden sorunun çıkmasının zor olduğunu maalesef düşünüyorum. Yani bu müzakereler ne zaman somutlaşır? Bakın, Zelenski ve Putin baş başa görüştüğü zaman da sonuçlanmayacak. Bir şekilde ABD ve Rusya masada veya kapalı kapılar ardında bu pazarla oturduğu zaman söz konusu olacak. Türkiye açısından da şu ana kadar gayet güzel gitti. Evet, olumlu mudur? Bunlar bir adımdır. Fakat garantörlük uluslararası hukuk açısından hem sizin askeri kapasiteniz, siyasi kapasiteniz hem de iktisadi bunu destekleyecek varlığınız açısından çok çok önemli bir kavram. Türkiye'nin böylesine büyük bir ülkede, böylesine hassas bir nokta ve krizde garantör ülke konumuna gelmesi bence son derece sıkıntılı bir durum yaratabilir. İleride özellikle barış gücü misyonu altında Türk askerinin oraya gönderilmesi gibi çok daha bugünden mümkün gözükmeyen ama Türkiye açısından üzerinden kalkılamayacak sonuçlara gibi bir durum ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ben garantörlük meselesinin Türkiye açısından gündeme gelmemesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye şu ana kadar izlemiş olduğu pozisyonu devam ettirirse kolaylaştırıcı bir pozisyonda. Önümüzdeki teknik müzakerelerde barışa bir katkısı olabilir. Fakat garantörlük dediğim gibi Türkiye açısından, bizim ulusal güvenlik açımızdan ve bizim kapasitemiz açısından bizi sıkıntılı bir mecraya sürükleyebilir. Çünkü garantör olduğunuz zaman tarafta olacaksınız bir noktadan sonra. Evet. Bunu da unutmamak lazım. Türkiye'nin etkin tarafsızlık pozisyonunun sadece bu kriz için değil, genel uluslararası ilişkiler açısından kıymetli olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla ben evet, bu kolaylaştırıcı rol Türkiye açısından olumlu. Fakat size katılıyorum, garantörlük meselesi Türkiye açısından bazı tuzakları da beraberinde getirebilir.
Yani Batı'nın da Türkiye'ye baskı yaptığını artık açıkça görüyoruz. S-400'leri işte Ukrayna'ya göndermekten tutalım da bir takım savunma sanayi ile ilgili kozlar ortaya sürdükleri düşünüldüğünde NATO üyesi de bir ülke olduğu için Türkiye burada bir taraf pozisyonuna garantörlük pozisyonuna geçmesi bu tarafı da dikte edebilir. Bu bağlamda herhalde kaygılar daha çok dile getirilebilir. Hani kolaylaştırıcı
olabilir. Baskılar gelecektir, gelmektedir. Fakat Türkiye taraf tuttuğu zaman kendi ulusal çıkarı açısından sürülemez bir pozisyona sürüklenir. Bunda herhalde politikacılar göz önünde bulunduruyor ki şu ana kadar çok hassas gittiler. Hem Türkiye ekonomisinin zor durumu hem de bakın mont şimdi taraf pozisyonuna gelmeniz, garantör olmanız bir şekilde montörün farklı yollardan açılması sonucunda beraberinde getirebilir. O yüzden risklidir. Türkiye'nin bence böyle bir maceraya girmemesi gerekir. Batı'dan gelecek baskılar, bakın diğer ülkelere bakın, yani garantör olarak ismi geçen Polonya'sı, İsrail'i vesaire. Dikkat edin, o sizi zaten belli bir tarafa doğru itecek, sokacak. O yüzden orada ben şu anda temkinli olunması gerektiğini düşünüyorum.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum Volkan Bey, değerlendirmeler için. Hep beraber takip edeceğiz bu müzakereler. Buradan sonra nereye gidecek hep beraber göreceğiz. Çok teşekkürler katkınız için.
Çok teşekkürler.
Evet, Volkan, Doktor Volkan Özdemir ile konuştuk. Hem bu krizin, Rusya'nın müdahalesinin boyutlarını ve dünya düzenini, düzenine etkilerine dair değerlendirmelerini aldık. Bir yandan da bugün size aktarmaya çalıştığım İstanbul'a taşınan Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki müzakereler söz konusuyken Türkiye'nin pozisyonu hakikaten arabuluculuk arzusunu çok fazla dile getirmişti Türkiye ve bu da çok da gerçekleşmemişti bugüne kadar ama krizin geldiği noktada bir venue oldu, yani bir zemin yarattı. Cumhurbaşkanı da bunu şu ana kadar kolaylaştırıcılık diye ifade etmesi önemli. Çünkü daha önce arabuluculuk diyordu kendisi de, bu sefer kolaylaştırıcılık olarak koymuş durumda. Buradan nereye gider, nasıl devam eder, nerede devam eder, İstanbul'da devam edebilir mi, bir daha tekrarlanabilir mi, tekrarlanmaz mı, bunu da birlikte göreceğiz. Birkaç dünyadan başlık daha aktaracağım. İran nükleer anlaşması yine unutuldu Ukrayna krizinden. Avrupa kanadı Rusya Federasyonu'nu sorumlu tutuyor. Rusya hiç bununla alakası olmadığını gelişmelerin söylüyor. Tabii burada nükleer anlaşmadan Amerikan yönetiminin tek taraflı olarak Trump döneminde çekilen anlaşmayı Biden'ın yeniden dolaylı görüşmelerle canlandırdığını anımsayalım. O cephede ne olup ne bittiğine bu hafta bakmaya çalışacağım açıkçası. Nereye gidiyor bu nükleer müzakereler? Petrol ve arzıyla ilgili gelişmeler var. Belki ona da bakmak lazım. OPEC'te fiyat artışlarının gündeme getirildiği söyleniyor. Zaten enerji meselesi çok hassasken o nereye gidecek bakmak lazım. Amerika ayrıca Arap müttefikleri işte İsrail'de toplamıştı, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Fas, Mısırlı yetkililer. 2 günlük görüşmeler olmuştu. Anthony Blinken de katıldı. Burada yeniden Amerika bir Orta Doğu'da hamle yapmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Ama İsrail tabii İran anlaşmasına karşı çıkıyor. Bir yandan Filistin-İsrail geriliminin devam ettiğini, o müzakereleri de yeniden hareketlendirmenin çok mümkün olmadığını, Filistin tarafı işgal bitmeden önce biz oturmayız masaya gibi tavırlar sergiliyor. Onu da aktarmakta fayda var. Ve son olarak Covid gündemi. Çin'de 1293 yeni vaka tespit edilmiş. Ulusal Sağlık Komisyonu açıkladı. Ben size aktarıyorum, son dönemde belli bölgelerde bir canlanma var ve oralarda karantina girişimleri var. Şangay'da sıkı karantina uygulamasına gidilmiş durumda yeniden. Tabii bu üretimi de etkiliyor. Tesla fabrikası örneğin üretime ara vermiş durumda. Finans merkezinde şehrin o bölgelerde dahil sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Umarım en kısa sürede bu karantinayla bu meseleyi çözecekler. Türkiye'de de 14.364 pozitif vaka. Tabii test sayısı azaldı, artık kestiremiyoruz ne kadar aktif vaka var tam olarak. Bir sürü insan koronaya yakalanıyor, Covid-19'a, ama 61 de can kaybı olarak açıklanmış durumda. Son olarak Amerikalı oyuncu Will Smith 94. Oscar ödül törenlerinde sunucu Chris Rock'a sahnede tokat atmıştı. Eşiyle ilgili yorumları üzerine özür dilemiş ondan. Oscar'lar da tartışılıyor bir yandan, bir faciaya dönüşmüş durumda. Zaten Hollywood'u ben uzun süredir takip de etmiyorum. Eski Hollywood da ayrıca tartışılır ama şimdiki Hollywood hiç bakılacak, takip edilecek gibi de değil. Böyle işte sokak atılıyor Oscar törenlerinde, acayip bir yere dönüştü. Evet, sizse The Truth'la veda edelim size bugün. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın. Cause I
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.